Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr, vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra and olsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Behmen 1400, Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1443 ve Miradi Takvimle 23 Ocak 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bugün Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma Salamullah Aliha'nın kutlu veladet yıl dönümüdür. Bu vesileyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm İslam dünyasını tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma Salamullah Aliha'nın veladeti yıl dönümü özel programı ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. İran akaryakıt tankerleri Lübnan'a girdi. Amerika'da koronavirüs kurban sayısı 888 bini geçti. Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Suriye, Amerika ve Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi zaruretini yine dedi. Mali'deki Fransız askeri üssüne saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1443, Resulullah'ın kızı ve Hazreti Ali aleyhisselamın eşi Hazreti Fatıma Salamullah Aliha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. Hazreti Fatıma Salamullah Aliha çocukluktan itibaren vahiy evinde ve fahri kainat olan babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eğitimiyle kemal, fazilet ve ilmin en yüksek mertebelerine ulaştı. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın sıcak yuvasında en iyi şekilde bir eş ve annenin görevlerini yerine getirdi ve İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hazreti Zeynep sallallahu aleyha gibi evlatları yetiştirdi. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha tüm boyutlarıyla dünya kadınları için bir örnek sayılıyor. Bu yüzden İran takviminde bu mübarek gün Anneler ve Kadınlar Günü olarak adlandırıldı. Bu münasebetle dün akşam düzenlenen kutlama törenleriyle iki dünya kadınlarının baş tacı Hazreti Fatıma'nın doğum günü kutlandı. Bizler de İLİB çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm Müslümanlar ve başta siz kıymetli dinleyicilere tebrik ediyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ile telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı Reisi telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Türkiye ile ilişkiler ve işbirliği konusunda uzun vadeli ve kapsamlı bir bakış açısına sahiptir dedi. Reisi ayrıca bölgenin farklı kesimlerinde kalıcı güvenlik ve istikrarın tek yolunun ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereğine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini belirten Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 platformunun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti. İran Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Moskova'ya yaptığı ziyareti ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeye de değinen Erdoğan, bu ziyaretin faydalı sonuçlarının ve başarılarının yakında çeşitli bölgelerde görüleceği umduğunu dile getirdi. Erdoğan bölgede güvenliği sağlanması için İran'ın desteğine de vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü ülkenin döviz rezervlerinin kabul edilebilir durumda olduğunu söyledi. İran Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamari Vefa, sosyal paylaşımda yaptığı açıklamada ihracattan döviz getirisinin ve ülke dövizinin kabul edilebilir durumda olduğunu ve rezervlerin artış kaydettiğini bildirdi. Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü son haftalarda petrol satışlarının eskisine göre çok arttığını ve nima sisteminde para arzının başlangıcından bu yana 23 milyar doları aştığını ve bunun da geçen yıla oranla %67 artış kaydettiğini yazdı. Merkez Bankası Halkla İlişkiler Direktörü yaptırımların devam etmesine rağmen yapılan planlara göre ekonomik durumun gelecek yıl daha iyi olacağını yazdı.
İran Tarım Bakanı Planlama ve İktisadi İşler Yardımcısı Muhammed Gurbani, ülkenin tarım ve gıda ihracatından 3.9 milyar dolarlık döviz gelirinin sağlandığını söyledi. Muhammed Gurbani son 10 ayda 6.263.000 ton tarım ve gıda ürünü ihraç edildi ve bundan 3 milyar 878 milyon dolar gelir elde edildi dedi. Gurbani açıklamasında ayrıca şöyle dedi: İran'ın ihraç ettiği ürünlerin değeri bazında 5 büyük ihracat kalemi 738 milyon 610 bin dolarla fıstık, 288 milyon 730 bin dolarla taze ve soğutulmuş domates, 185 milyon 780 bin dolarla karpuz, 185 milyon 660 bin dolarla hurma ve 169 milyon 140 bin dolarla taze elma oldu. İran Tarım Bakanı Yardımcısı ayrıca şöyle dedi: bu dönemde hayvancılık ve kanatlı sektörlerde 443 bin ton ağırlığında ihracattan 406 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.
Amerikan gazetesi Washington Times, İran, Rusya ve Çin arasında 2022 Deniz Güvenlik Kemeri başlıklı deniz tatbikatın düzenlenmesini Amerika'ya güçlü bir mesaj olarak değerlendirdi. Washington Times'ın cumartesi günkü haberine göre Deniz Güvenlik Kemeri 2022 adlı deniz tatbikatı Amerika'ya özellikle güçlü bir sinyal olurken, bu tatbikat aynı zamanda savaş gemilerinin korsanlar ile mücadele yeteneğini gösterirken, tatbikat aynı zamanda küresel jeopolitikle de bağlantılı yapıldı. İran, Rusya ve Çin 21 Ocak Cuma günü ikinci ortak deniz tatbikatı olan 2022 Deniz Güvenlik Kemerini Kuzey Hint Okyanusu bölgesine gerçekleştirdi. Uluslararası deniz ticareti güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlık ve deniz terörü ile mücadele, deniz kurtarma alanında bilgi alışverişi ve operasyonel ve taktik deneyimlerin paylaşılması tatbikatın amaçları arasında yer aldı.
Medya kaynakları Lübnanlılar arasında İran'ın akaryakıt dağıtımının birkaç gün içinde yeniden başlayacağını bildirdiler. Rusya Alyum verdiği habere göre Rusya topraklarındaki lojistik sorunlar sebebiyle, Suriye topraklarındaki lojistik sorunlar sebebiyle Ocak ayı başında İran akaryakıt dağıtımını durdurmasının ardından İran akaryakıt tankerleri yeniden Lübnan topraklarına girdi. Lübnanlı kaynaklar önümüzdeki günlerde ısınmak için bu yakıta ihtiyaç duyan haneler arasında akaryakıt dağıtımı sürecinin başlayacağını bildirdiler. Aynı kaynaklara göre akaryakıt dağıtım süreci Hizbullah hareketinin himayesinde Şubat ve Mart ayına kadar devam edecek. Akaryakıt krizi, Lübnan'ın finansal çöküş, yakıt ve ilaç gibi temel malları ithal etmek için gerekli döviz eksikliği sebebiyle 2019'un sonlarına bu yana mücadele ettiği ağır ekonomik krizin en belirgin sonuçlarından biri. İran, Lübnan'a şimdiye kadar birkaç kez yakıt gönderdi.
Rusya futbol takımlarından Zenit St. Petersburg'da oynayan İran milli takımı forvet oyuncusu Serdar Azmun, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımıyla anlaştı. Muhabirimizin verdiği habere göre Serdar Azmun'un Bayer Leverkusen ile 5 yıllık anlaşması 2027 sezonun sonuna kadar devam edecek. Azmun'un hali hazırda yer aldığı Zenit takımındaki sözleşmesinin sezon sonunda da sona ermesi nedeniyle transferiyle ilgili birçok söylenti vardı ve Dimartio gibi dünyaca ünlü muhabirler bile Zenit'in forvet oyuncusuyla ilgilendiği bildirilmişti.
Amerika'da koronavirüs kurbanlarının sayısının 888 bini geçtiği bildirildi. Amerika'da koronavirüse bulaşmış insan sayısı 71.728.557'ye ulaştı. Bunlardan 888.623'ü öldü. Amerika şu anda hem koronavirüsü bulaşan kişi sayısı hem de virüsün neden olduğu ölüm sayısı açısından dünyanın zirvesinde yer alıyor. Amerika'nın bazı eyaletlerinde koronavirüsü salgını sebebiyle hastaneler şu anda personel ve yatak sıkıntısı yaşıyor. Amerikan Başkanı Biden'ın salgını kontrol altına alamamasının yanı sıra korona salgının tedavisi ve önlenmesi için tıbbi ve hastane ekipmanı sağlayamaması bugünlerde ülke içinde Biden'a eleştiri dalgasının nedeni oldu. Yanına Amerika'da 250 milyondan fazla kişi ilk doz, 210 milyona yakın kişi ikinci doz, 83 milyonun üstünde kişi ise hatırlatma dozu uygulandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 22 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 72.856 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Bir günde toplam 417.161 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 89.926 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul'da tespit ediliyor. İstanbul şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir. Tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup hatırlatma dozunu aşımızı yaptıralım dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfus kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %84,18 oldu. Birinci doz ortalaması %92,37 oldu.
Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde dün gece 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dün gece saat 22.31'de Dursun Bey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin 11.49 kilometre derinliğinde olduğu bildirilirken çevre illerden de depremin hissedildiği bildirildi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Rum kesiminin PKK'nın Lefkoşa'da bir temsilcilik ofisi açmaz anlaşmasının ardından Kıbrıs'ı uyardı. Akar, Kıbrıs makamları ülkenin kuzeyinde yaşayan Türklere karşı harekete geçmeyi düşünüyorsa bunların boş hayaller olduğunu söylemeliyim dedi. Türkiye Savunma Bakanı, Kıbrıs makamlarını bu gibi eylemlerin sonuçlarının çok ciddi olacağının farkında olması gerektiği konusunda uyardı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da daha önce Kıbrıs'ı bu konuda uyarmıştı. Ankara, Kuzey Kıbrıs'ı Türk nüfuslu bölgesinin bağımsız bir devlet olarak tanırken dünyada Türk kesimini Türkiye'nin dışında tanıyan hiçbir ülke bulunmuyor.
Türkiye Güvenlik Güçleri PKK teröristleriyle yüzleşme bahanesiyle bir kez daha Kuzey Irak'ı işgal etti. Fars Haber Ajansı'na göre Türkiye Güvenlik Güçleri Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı teröristi öldürdü. Türkiye Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin sınır noktalarından Türk mevzilerine saldırmak niyetinde olduğunu iddia etti. Ancak teröristlerin operasyonu Türk Güvenlik Güçleri'nin zamanında bir saldırısıyla engellendi. Türkiye PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. Bundan dolayı da Irak ve Suriye'de PKK mevzilerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Bu durum her iki ülkenin Türkiye'ye yönelik tepkilerine neden oluyor.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Washington ve paralı askerlerin eylemlerini savaş suçu olarak nitelendirerek Türk ve Amerika birliklerinin ülkeden çıkarması gereğini vurguladı. Suriye Haseki ilinde binlerce Suriye vatandaşının yerinden edilmesini ve acılarının artmasına neden olan eylemleri kınadığını yineleyerek, Amerika güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısından çekilmesini ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama ve masum sivilleri koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti.
Filistin'deki Gazetecileri Koruma Komitesi cumartesi günü 17 Filistinli gazeteci ve medya çalışanının halihazırda terör rejimi İsrail cezaevlerinde esir olarak tutulduğunu duyurdu. Filistin Gazetecileri Koruma Komitesi yayınladığı bildirdi. İşgalci rejimin Filistin halkını zayıflatmak için Filistin medyasını susturmaya çalıştığını bildirdi. Siyonist milisler bugüne kadar yüzlerce gazeteciyi tutukladı, yaraladı veya şehit etti. Halihazırda terör rejimi İsrail cezaevlerinde 170'i çocuk, 32'si kadın ve onlarcası yaşlı olmak üzere yaklaşık 4500 Filistinli esir bulunuyor.
Gazze şeridinde Filistin halkı dün gece Yemen'in mazlum halkına destek için caddelere indi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Gazze şeridi halkı yürüyüş sırasında mazlum Yemen halkıyla dayanışmalarını ifade ederek Suudi Koalisyon'un ülkeye yönelik saldırganlığına son vermesi çağrısında bulundu. Yürüyüş Filistin İslami Cihat Hareketi'nin çağrısı üzerine yapıldı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin siyasi bürosu üyesi Halid El-Battaş mitingde Suudi saldırgan koalisyonun Yemen'e yönelik saldırılarını kınadığını söyledi.
Yemen ordusunun Ebu Dabi'ye füze ve insansız hava aracıyla saldırısından sonra Amerika'nın bölgedeki CENTCOM güçleri olarak bilinen teröristlerinin sözcüsü, Amerikan birliklerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne olası bir Yemen askeri saldırısı korkusuyla sığınaklarda saklandığını itiraf etti. Amerika Merkez Komutanlığı terör güçlerinin sözcüsü William Urban, dün yaptığı açıklamada Yemen'in Ebu Dabi saldırısından sonra Ebu Dabi hava üstündeki Amerikan güçlerinin yerel saatte gece 21 sularında 30 dakika kadar alarm durumuna geçtiğini bildirdi.
Mali'nin Gao bölgesindeki Fransız askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Fransız medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan askeri üssün roketli saldırıya uğradığını yazdı. Olaya ilişkin detay verilmezken, İtalya Savunma Bakanlığı da üst düzey görev yapan 20 İtalyan askerden yaralanan kimse olmadığını açıkladı. Açıklamada İtalya Savunma Bakanı durumu yakından takip ettiğini kaydetti. Fransa'nın Mali'deki ana askeri üssünün bulunduğu Gao aynı zamanda ülkenin 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane operasyonunda merkezi olarak biliniyor. Fransa ile Mali ilişkileri son birkaç aydır gergin.
Ve son haberimiz, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Kiev Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı özellikle Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla geri dönmeyeceği ve ülkemizin NATO üyeliği kriterlerini karşılamadığı yönündeki ifadelerinin kategorik olarak kabul edilemezliği iletildi. Alman hükümetinin Kiev'e savunma silahları sağlanması konusundaki olumsuz tutumundan duyulan derin hayal kırıklığı dile getirildi denildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya'dan Batı'nın sahte ultimatumlarını eleştiri başlığı altında. Viyana'da Rusya'nın baş müzakerecisi Mihail Ulyanov, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ekseni ile devam eden müzakerelerin nihayetleşmesi için Batı'nın diretmesini eleştirerek Rusya'nın sahte ultimatumlara karşı olduğunu duyurdu. Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki baş müzakerecisi Ulyanov, Rusya bu acil durumu ile ilgili aynı düşünceleri paylaşıyor ancak yapmacık ultimatumlara karşıdır dedi. Rusya temsilcisi, Amerika özel temsilcisi Rob Malley ile de İran ve kapsamlı ortak eylem planı konusunda konuştuk diye belirtti. İran İslam Cumhuriyeti daha önce Batı'nın iddia edilen ultimatumlarına takılmayacağını belirterek hayali süreler dayatmasına karşı olduğunu belirtmişti. Kasım 2021'de Viyana müzakerelerinin 7. turunun başlamasının ardından Avrupa Birliği, Fransa, Britanya ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası'nın üyesi olduğu 4+1 grubu ve Amerika ortak bir çaba çerçevesinde her daim sahte ve yapmacık ultimatumlar belirleyerek kendilerince İranlı heyeti yaptırımların kaldırılması yolundaki müzakerelerde pasif bir konuma düşürmek ve kendi aşırı taleplerini İran'a dayatabileceklerini düşünüyorlar. Son hamlede Avrupa Troikası ve Amerika Dışişleri Bakanları Perşembe günü Berlin'de bir araya gelerek Viyana görüşmeleriyle ilgili benzer iddiaları yinelediler. Bu duruma 4 ülkeden üst düzey müzakereciler de katıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Viyana görüşmelerinin hızlandırılması gerektiğini söyleyerek, müzakere masasında İran'a baskı yapmak için son tarih verilmesi taktiğini kullandı. Almanya ve Amerika Dışişleri Bakanları Annalena Baerbock ve Antony Blinken, düzenlediği ortak basın toplantısında Viyana görüşmeleriyle ilgili iddialarını yeniledi. Viyana görüşmelerinde İran müzakere heyetine baskı yapmak için son tarih taktiğini kullanan Blinken, çok önemli bir zamandayız. Bu, görüşmeleri başarılı bir sonuca götürebilir ve tüm tarafların temel endişelerini ele alabiliriz, ancak zaman bitmek üzere dedi.
Rusya ve Çin ise 4+1 üyesi olarak herhangi bir süre verilmesine karşı çıkıyorlar ve Viyana'daki yaptırımları kaldırma müzakerelerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu ve rasyonel taleplerine destek veriyorlar. Aynı zamanda bu müzakerelerde batılı taraflar sürekli olarak değişken bir pozisyon benimsemekte ve kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi çağrısında bulunmaktalar. Aslında Batılıların yaklaşımı müzakereler sırasında daha fazla taviz koparmak için karşı tarafa baskı yapmaya yönelik olduğu apaçık ortada. Ancak İran Batılıların oyununun farkında ve müzakereleri kademeli ve mantıklı bir şekilde ilerletirken herhangi bir süre belirleyerek veya Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken gibi yetkilileri sözlerine göre hareket etmek yerine mantıklı hareket etmelerini istemiştir. Batı'nın son tarihi belirleme bahanesi, İran'ın nükleer ilerlemesinin birkaç hafta içinde Viyana görüşmelerinin gerçekleşmemesi halinde bu anlaşmaya geri dönüşünde anlamsız ve faydasız hale gelebileceğidir. Şimdi de Washington, İran'a önceki veya gelecekteki müzakerelerde önemli bir taviz sağlamak istememesine ilaveten, İran'ın %20 ve %60 zenginleştirme ve metal uranyum üretimi de dahil olmak üzere kapsamlı ortak eylem planı ötesi adımlarından endişe duyduğunu ileri sürüyor ve bunları askeri nükleer adımlar olarak nitelendiriyor. Washington, İran'ın nükleer programlarının kontrol edilemez sınırlara doğru gelişmesi ve aşırı ilerlemesinden gerçekten endişe duyuyorsa, psikolojik savaşı ve kendisinden ve Avrupalı müttefiklerine gelen siyasi baskıdan vazgeçmeli. İran'a yönelik tehditler yerine yaptırımları kaldırmak ve garantiler sağlamak için rasyonel bir yaklaşım benimsemelidir. Sonuçta Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmesi kaçınılmaz bir şarttır. Aksi halde Viyana'daki yeni müzakerelerin durmasından Batı, özellikle de Amerika sorumlu olacaktır. Harvard Üniversitesi'nde uluslararası siyaset profesörü Matthew Benn, Amerika'nın İran konusunda iyi bir seçeneği yok, ancak nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak daha az kötü bir seçenek diyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihtirasları ve yüksek kırılganlığı konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti yüksek bir kırılganlık seviyesinde olduğu bir durumda Batı Asya'daki ihtiraslı siyasetlerini sürdürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri son 10 yılda bölgesel ihtiraslarını iyice arttırmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında Libya'ya karşı NATO ordusunda yer aldı. Suriye krizinde açık ve net bir şekilde Şam hükümetine karşı ve muhalifleri desteklemek adına harekete geçti. Terörist ve muhalif güçleri iyice destekledi. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın Suudi Arabistan tarafından kuşatılması hususunda da Suudilere paralel olarak hareket etti. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Yemen'e yönelik müdahaleci siyasetleri Abu Dhabi'nin ihtiraslı siyasetlerin duruk noktası sayılıyor. Yani Suudi Arabistan'la saldırgan koalisyona katılarak Yemen'e karşı savaşa girmesi. Yemen'deki acı ve yoğun savaş bu Arap ülkesinde insani bir felaket ve çok sayıda sivil kayıplara yol açması dolayısıyla uluslararası eleştirileri beraberinde getirdi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin bölgesel politikaları da sorgulandı. Her ne kadar Suudi Arabistan'ın hava saldırıları sivil kayıplara sebebiyet verse de yine Birleşik Arap Emirlikleri bu koalisyona yer alması dolayısıyla hep eleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri sonuçları öngörmeden bölgedeki faaliyet alanını çok fazla genişletti. Şimdi de askeri etkilerinin kapsamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenli bir sığınak olduğu fikrini yok etmiştir. Geçen pazartesi günü 17 Ocak'ta Yemen ordusu ve halk komiteleri Abu Dhabi'ye saldırdı. Bu saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı ve ülkeye ekonomik zarar verildi. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüksek güvenlik açıklarını kanıtladı. Bu güvenlik açığı özellikle iki boyutta belirgindir. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri kendisini bölgede bir ekonomik merkez olarak tanıtmaya ve kanıtlamaya çalışırken ekonomik potansiyeli konusunda özel planlar yapıyor. Bu hedef her şeyden ziyade ve her şeyden önce yatırımın güvende ve coğrafi bölgenin güvenli olmasına bağlıdır. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırgan ve agresif bölgesel politikaları diğer ülkeleri Abu Dhabi ile yüzleşmeye ve güvenliğinin tehlike altına girmeye sürükledi.
İkinci mesele göçmenler Birleşik Arap Emirlikleri nüfusunun yaklaşık %90'ını oluşturuyor ve hastaneler, silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere ülkenin hayati altyapısının neredeyse tamamı aynı yabancı iş gücüne bağlı. Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisi büyük ölçüde bu güce bağımlıyken Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarının devam etmesi yabancı iş gücünün kademeli olarak ülkeden çekilmesine yol açabilir. Uluslararası kriz grubundan Elizabeth Dickinson yabancıların korkması durumunda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm hizmetlerin kesileceğini belirterek şöyle diyor. Birleşik Arap Emirlikleri için riskler çok ciddi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin altyapısının yıkımına sebep olan herhangi bir olası saldırı yıkıcı olacaktır. Böyle bir şey bölgenin en dinamik ekonomilerine birinin itibarını tehlikeye atabilir. Bu güvenlik açıklarıyla başa çıkmak için Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonistlerin ceplerine inecek yeni masraflar yapmaya başvurdu. Katar kanalı El Cezire, Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük çaplı Yemen fırtınası operasyonunun ardından ağır kayıplara maruz kaldıktan sonra Perşembe günü Siyonistlerden bir hava savunma sistemi satın almak için acil yardım istediğini bildirdi. Habere göre hava savunma sisteminin üretimini yapan Siyonist şirket Skyluk, emirlik halkının bu şirketten acil yardım istediğini ve Siyonist rejimden bir füze sistemi satın almak istediğini açıkladı. Buna rağmen bu yaklaşım Birleşik Arap Emirlikleri'ne kesinlikle güvenlik getirmeyecektir. Çünkü bu silahların pratikte Batı ülkelerinin özellikle de Amerika'nın en büyük silah tedarikçilerinden biri olmasına rağmen onlara güvenlik sağlayamamıştır. Siyonistlerden hava savunma sistemi satın almak Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvenlik sağlayamazken sırf Siyonistlerin Abu Dhabi ile ilişkileri normalleştirmesine fayda sağlayacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3 Behmen 1400 Hicri Kameri 20 Cemadüsani 1443 ve miladi 23 Ocak 2022 Pazar. ...1451 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüsani Hicret'ten önce 8 yılında İslam peygamberinin değerli kızı Hazreti Fatıma dünyaya geldi. Hazreti Fatıma çocukluğundan itibaren vahiy evinde ve değerli babası Allah Resulü'nün terbiyesi ve tavsiyeleriyle yetişti ve kamil ilim ve fazilette zirvelere ulaştı. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin müşriklerden çektiği acılarının azalmasında önemli rolü vardı. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha hicretin ikinci yılında sade bir merasimde hak ve adalette takva mezarı olan Hazreti Ali aleyhisselam ile evlendi. İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma, Hazreti Ali aleyhisselamın safa dolu evinde eşlik ve annelik görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Ve İmam Hasan aleyhisselam, İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyha gibi mükemmel insanları yetiştirdi. Hakkı savunma uğruna kendi sosyal vazifelerinden geri kalmayan Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimizin vefatından sonra hicretin 11. yılında toplumun İslam'ın doğru yolundan sapmasından kaygılı olduğu ve acı çektiği bir dönemde Hakk'a yürüdü. Hazreti Fatıma'nın bütün alanlarda dünya kadınları için örnek sayılmasından dolayı o Hazretin kutlu doğum günü İran'da Kadınlar Günü olarak kutlanıyor ve bugün ayrıca kadınlar özellikle annelerin mevkiinden yad ediliyor. ...123 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadüsane 1320'de İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük önderi İmam Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldi. İmam Hümeyni olarak ün yapan Ayetullahul Uzma Seyyid Ruhullah Musevi Hicri Kameri 20 Cemadüsane 1320'ye tekabül eden Hicri Şemsi 1 Mer 1281'de Hazreti Fatıma'nın kutlu veladeti yıl dönümünde Seyyid Mustafa Musevi adlı babadan ve Hacer Ahmedi adlı anadan dünyaya geldiler. İran'da İmam Hümeyni liderliğinde Tağut rejimine karşı halk kıyamı zaferi ulaşarak İslam Cumhuriyeti düzeni kuruldu. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesine dair kararının kesinleşmesi üzerine imamın karşılaması komitesi kuruldu. Bu komite inkılabın çeşitli grupları ve siyasi partilerin dahil olduğu halkçı teşekküllerden oluşan 50 bin üyeden meydana geldi. Bu komitenin asıl görevi İmam Hümeyni'nin kendi vatanına geri dönmesi merasiminin yapılması yönünde imamın can güvenliğinin korunması, düzen ve güvenliğin sağlaması idi. İmamı karşılama komitesi uygun koordineleriyle Tahran kenti başı olmak üzere İran'ın diğer kentlerinde imamı karşılayacak yaklaşık 5 milyon insanın düzen içinde bu görkemli karşılama törenine katılmalarını sağlamak görevini tam olarak ve mükemmel bir şekilde yerine getirdi. İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinin ardından ve öncesinde İnkılaba bağlı kurumları inkılabın koruması ve sürekliliğini sağlamak için kurdu. Bugün ayrıca Kutsal Kum kendi askeri güçlerden boşaltıldı ve halkın kontrolüne geçti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ve Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
Ahmet Davutoğlu iktidarın erken seçim yapacağı tarihi açıkladı.
Milli Gazete.
Önce çarpıldık, şimdi donacağız.
Cumhuriyet.
Cumhur İttifakı sandıkta çoğunluğu bulamıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 21 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde rakam oyunları bitsin başlıklı yazısına yer veriyor. Rakam oyunlarıyla milleti yanıltan idareciler bu yolun yolu olmadığını acaba ne zaman anlayacaklar? Herkes biliyor ki Türkiye'deki enflasyon bilhassa Avrupa'daki ülkelerden çok yüksek olabilir. Her ülkenin zengin olma imkanı olmayabilir. Fakat yüksek enflasyon rakamlarını düşük göstermek ya da rakam oyunlarıyla Avrupa öldü bitti. Avrupa bizi kıskanıyor. Bizde enflasyon %40 civarında ama oralarda %100'den fazla gibi sözler ve beyanlar olsa olsa milleti yanıltarak iş görmeyi hedefleyenlere yakışıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonominin konuşulduğu her durumda esas meselenin ekonomi değil, hak, hukuk ve adalet olduğunu ifade etmeye çalışmak lazım ve öyle yapıyoruz. Yani önce ekmek değil, önce hürriyet demek ve ona ulaşmak için çalışmak icap eder. Bununla birlikte Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin iyi olmadığını esasında idareciler de biliyor. En basitinden geçen gün bir bakan TV'de yaptığı konuşmada yapmak istediğimiz yatırımlar için yeterli paramız yok. O sebeple yap, işlet, devret modeli kullanıyoruz anlamına gelen sözler sarf etmişti. Parası olan bir iktidar borçla iş yapmayı tercih eder mi? Yine geçen gün meşhur bir televizyon kanalında Avrupa'daki ülkelerin enflasyon ile ülkemizdeki enflasyon karşılaştırılıyordu. Şunu söyleyelim, Avrupa ülkelerinin enflasyon ortalaması %10 bile değil. Türkiye'deki resmi rakamlara göre ise enflasyon %40'a yakın. Bu apaçık bilgi ve belgelere göre geçen yılki enflasyon rakamı ile bu senenin enflasyon rakamı arasındaki artış nazarlara verilip Avrupa bizden çok daha kötü diyorlar. Hem de bu beyanları Türkiye'nin en üst seviyedeki idarecileri sarf ediyor. Hatta daha da ileri gidip Avrupa'da ya da Amerika'da marketlerde ürün yok, millet aradığı ürünü bulamıyor bile diyorlar. Yahu insaflı olmak gerekmez mi? Dünya eskisi gibi değil ki. Nerede ne var, nerede ne yok, bir anda neredeyse canlı yayınlarla bilmek ve öğrenmek mümkün. Ayrıca hemen her ev ya da mahalleden Avrupa ya da Amerika'da yaşayan komşularımız, arkadaşlarımız var. Birisi olsun böyle bir bilgi verdi mi? Bu apaçık yanlış bilgilerle milleti yanıltmaya çalışanlara ne demek hicap eder? Dertlere çare bulabilmek için önce doğru teşhis koymak icap eder. Türkiye'nin bir enflasyon ve hayat pahalılığı problemi olduğunu kabul etmeden doğru çare bulabilir mi? Bu bakımdan idarecilere düşen rakam oyunlarını bir yana bırakıp var olan problemlere kalıcı çare bulmak olmalı. Dünya alemin bildiği gerçekleri örtmek, milleti yanıltmak için kimseye bir fayda vermez mesela.
Esfender Korkmaz 21 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Ekonomi kritik eşiğe geldi" başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası para kurulu gösterge faizini %14'te sabit tutmaya karar aldı. Piyasalar biliyordu ve fakat bu Merkez Bankası'nın işi hiç belli olmadığı için tereddütler vardı ama asıl mesele Merkez Bankası'nın faizleri neden artırmadığıdır. Bundan sonra eksi reel faizin ve yüksek kurun teorik altyapısını tartışmak gereksizdir. Çünkü biz ülke olarak eksi reel faizin zaten maliyetlerini yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ticari kredi faizi ortalama %25,77'dir. 2021 enflasyona göre hesaplarsak reel faiz oranı eksi 7,58'dir. Ocak yıllık enflasyona göre eksi %15 dolayında olacaktır. Bu faiz ekonominin canlanması ve yatırım yapanlar için bir fırsattır. Eksi reel faiz toplam talebin artmasına neden olur, ekonomi canlanır. Ama Türkiye'de sistem çalışmadı, dövize, altına ve gayrimenkule talep arttı. Yine istikrarlı bir ekonomide eksi reel faiz yatırımlar için bir fırsattır. Yatırımın eksi faiz kadar olan kısmını toplum karşılamış oluyor. Ama Türkiye'de yatırım da yapılmadı çünkü yatırım ortamı yok. Hukukun üstünlüğü ve mülkiyet güvencesi yok. Ayrıca demokraside de kan kaybettik. Yüksek kur ithalatı engeller ve ihracat avantajı sağlar. Türkiye'de tüketim ve yatırım malı ithalatının düşmesiyle yüksek kur birkaç ay etkili oldu. Ne var ki tüketim malı ithalatının azalması gıda arzını düşürdü ve gıda fiyatları arttı. Temelde üretimde kullanılan yüksek oranda ithal girdi kullanıldığı için dış ticaret açığı etkili oranda düşmedi. Hizmet gelirleri de arttığı için cari 3 ay kadar cari fazla oluştu. Ancak yıl sonunda cari açıkta yeniden artmaya başladı. Cari açığı düşürmek için ithal girdileri içeride üretmek gerekir. Ama bu defada hükümete güven olmadığı için kimse yatırım yapmıyor. Bunun içindir ki yatırımlarda 2021 3. çeyreğinde eksi büyüme, daralma oldu. Son çeyrekte daha da daralacaktır. Faiz hırsı, siyasi iktidarın gerçekleri görmesini ve piyasanın nabzını tutmasını engelliyor. Parti içinde iktisat politikalarına daha objektif bakabilenler ise elendi. Bu faiz hırsı ülkeyi sürekli krize soktu ve dahası riskleri arttırdı. AKP iktidarının bugüne kadar içeride şansı da yaver gitti ve siyasette istediğini yaptı. Ama ekonomide durum farklıdır. Türkiye global ekonomiye entegredir. Hükümet bu defa farkında değil ama global ekonomiyle inatlaşıyor. Maliyetine de 84 milyon hep birlikte katlamıyoruz. Onun içindir ki hükümetin kendisi ve günlük politikaları sürdürülemez bir eşiğe geldi.
Tahran Radyosu. Akın Aydın 21 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde 128 milyar dolar ve 20 Aralık gecesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 128 milyar doları hatırladınız mı? Nerede? Sorusuna hükümet tarafından 10'dan fazla farklı cevap verilmişti. Cumhurbaşkanlığı ekonomi baş danışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası kasasında öyle bir para hiç olmadı derken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yazılı soru önergesine "Ben bilmem, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilir" cevabını vermişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İlk olarak Sayın Erdoğan, paralar Merkez Bankası'nın kasasında dedikten birkaç gün sonra paraları pandemide halk için harcadık demiş. Ardından ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden üretilen kampanya doğru, baştan sona yanlış, baştan sona cehalet derken en son malumunuz Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu çıkışını yapmıştı. Hamza da 128 milyar dolar kasada, yani havaya mı uçtu, gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Nurettin Canikli 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkına elinde. Mahir Ünal 128 milyar TL nerede diye soranlara gelsin diyerek bir tablo yayınladı. Ama tablodaki rakam toplam 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL'ydi. Fahrettin Altun tek merkezden yöneltilen kirli kampanyalardan medet umanlara bir kez daha sesleniyoruz, kaybolmuş tek bir kuruş yoktur. AKP sözcüsü Ömer Çelik, amirallerin bildirisini örtmek için 128 milyar doları öne çıkarıyorlar. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir diyor. Yani rakam belli, işlem belli ama onlarca farklı sonuç. 20 Aralık gecesi ne oldu? Tek cümle, görülmemiş bir finansal kumpas ile bir veya birileri tek gecede milyarlarca lira kazandı, çarpılan vatandaş oldu. 20 Aralık gecesi için birçok iddia ortaya atıldı ama aynen 128 milyar dolar başlığında olduğu gibi ne iddiaları aydınlatan ve ne de o gece ne olduğunu anlatan rakamlar, veriler ortaya konmadı. İşte 20 Aralık'ta yaşanan döviz kuru hareketliliği ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi sunuldu. AKP ve MHP araştırmaya gerek yok deyip reddettiler. Ama 20 Aralık gecesi aynen 128 milyar dolar gibi, aynen 15 Temmuz gecesi gibi karanlıkta kaldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet gününü idrak ediyoruz.
Bu mübarek gün nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam kadınlarını kutluyoruz.
Yeryüzü sakinlerine beşaret olsun, zira cennetin kızıl elması tomurcuk verdi. Adı şirretin kökünü kuruttu ve erdemlik yolunu izleyenler için cehennem ateşini soğuttu. Vahiy evi onun adının parlamasıyla daha da aydınlandı ki kadının hürmetine bir başka belirti olsun ve kızlarının doğduğu haberini duyan babaların yüzü artık morarmasın diye. Gökyüzü gülüyor, yeryüzü neşeyle coşuyor ve yer ve sema coşuyor. Melekler zaman ve zemine çiçekler yağdırıyor. Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın evinden dünyayı aydınlatan nur saçıyor. Bu kutlu gün 20 Cemadüssani'dir. Nübüvvet evi kendi misafirini bekliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice Selamullah Aleyha nübüvvet ağacının meyvesini kucaklamak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mübarek veladeti ve İran'da Anneler Günü'ndeyiz. Bu münasebetle o Hazretin veladet anlarına işaretle annenin rolünü ve evrenin bu en başarılı annenin eğitim yöntemini sizlere açıklamak istiyoruz.
Evet, Hazreti Fatıma Selamullahi Han'ın doğumundan önce Hazreti Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın nezdine giderek, "Ey Muhammed, Yüce Allah sana selam gönderdi ve Hatice'den 40 gün uzak durmanı emretti," buyurdu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 gün boyunca Hazreti Hatice'den uzak durdu. Günleri oruç tutmak, geceleri de Allah-u Teala'ya ibadetle geçirdi. 40 günün ardından Cebrail bir kez daha nazil oldu ve şöyle arz etti. Allah-u Teala selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor: "Benim hediyem ve keremim için hazır ol." Ardından Mikail cennet meyvelerinden bir tabakla indi. Resul-i Ekrem Efendimiz o yemekten yedi ve sudan içti ve Hazreti Hatice'nin yanına gitti. O gece Resulullah'ın kızının nutfesi bağlandı.
Hazreti Hatice selamullah aleyha Resulullah Efendimiz ile evlendiğinde Kureyş kadınları o Hazreti yalnız bıraktılar. Onun yanına gitmiyor ve ona selam vermiyorlardı ve hiçbir kadının onun yanına giderek hal hatırını sormasına izin vermiyorlardı. O Hazret, Hazreti Fatıma selamullah aleyhaya hamile olunca sadece Fatıma anne karnında o Hazretle konuşur ve teselli ederdi. Hazreti Hatice bu sırrı gizli tutuyordu ve hatta Resulullah'a bile söylemiyordu. Ta ki bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eve gelip anne ve kızın konuşmasına şahit olunca Hazreti Hatice'den kiminle konuştuğunu sordu. Hazreti Hatice, "Bu cenin benimle konuşuyor ve yalnızlık anlarımın munisi olmuştur," dedi. Resulullah şöyle buyurdu: "Ey Hatice, Cebrail bu ceninin kız olduğunu ve pakize ve mübarek bir nesli olacağını ve Allah-u Teala'nın benim neslimi onunla sürdüreceğini ve onun ailesinde masum imamların yaratılacağını ve nübüvvetin bitmesi ve vahyin kesilmesi ardından benim risaletimi sürdüreceklerini müjdeliyor." Thank you.